Ayırım 9, sayfa 59, bölüm 7, Kuş Rüyası. İhtiyar Çingene, gagası çürümüş bir akbabaya dönmüştü. Fairweave'in üstünden uçarken, koca kanatlarının altından, sanki bacadan fışkıran isler gibi, iri taneli, koyu renkli tozlar dökülmekteydi. Ortak yeşil alanın, pub'ın, Maine'le Devon'ın köşesindeki, Waldenbrooks'un, Fairwave'in meşhur İtalyan lokantası, Esta'nın postanenin benzin istasyonunun camdan duvarları olan kent kütüphanesinin üstünden geçerek tuzlu bataklıklardan denize yönelirken gaklamaya benzer bir sesle daha sıska diye haykırıyordu. Halek bütün lanetin bu iki kelimeciye sığdırılmış olduğunu fark etti. Çünkü bütün o güzelim kentin "Haydi cicim eve gitmeden kulüpte birer içki alalım" takılan şık giyimli insanları açlıktan ölmek üzereydiler. Kendisi görünmez bir adam olarak Main Caddesi'nden yukarı doğru hızla yürümeyi sürdürdü. Ne de olsa rüyaların mantığa uyması gene rüyaların el verdiği ölçüde olabiliyordu. O anda çingene kuşun lanetinin tuttuğunu düşünüyordu. Fairwave bir anda toplama kampı kaçaklarıyla dolmuştu. Koca kafalı, çelimsiz gövdeli bebekler pahalı arabalarının içinde ağlamaktaydılar. Butikten alınmış giysiler içinde iki kadın semtin ünlü dondurmacısı Kiraz'dan sendeleyerek çıktılar. İkisinin de elmacık kemikleri aşırı çıkık, ipek elbiselerinden uzanan boyunları parmak kadar ince, açıkta kalan omuzları ise çökük ve çukurdu. Köşeden Huston göründü. Pahalı kostümü üzerinden dökülmekte, kendisine bostan korkuluğu görünümü vermekteydi. İskelete benzeyen elinde tuttuğu kokain şişesini Halek'e sallayarak "İster misin Billy çocuk, sen de ister misin? Metabolizmanı düzeltir bu mal" demekteydi. Halek dehşet içinde kokain tutan elin gerçek olmadığını, adamın da artık yaşamayan bir iskelet olduğunu fark etti. Geri dönüp koşmaya çalıştı. Fakat karabasanlarla olduğu gibi koşmakla ileri gidememekteydi. Main Caddesi'nin kaldırımında olmasına karşın sanki çamurlu bir bataklıkta koşmaya çalışır gibiydi. İskelet neredeyse kendisine yetişecek ve o eller üstüne, belki de boynuna değecekti. "İster misin, sen de ister misin?" diye bağıran ses gittikçe yaklaşmaktaydı. Halek ardını dönse o iskeleti, o kafatasından fışkıran gözleri burnunun dibinde bulacağına emindi. Yard Stevens, Başlar Yukarı adlı berber dükkanından fırladı. Bej renkli berber gömleği göğsünü ve artık yerinde olmayan göbeğini örtüyordu. Dehşet içinde kalmış, danalar gibi böğürmekteydi Yard. Yüzünü Halek'ten yana döndüğünde Billy onun berber değil, aslında Ronald Reagan olduğunu anladı. "Karnım nerede? Bu boşluk ne? Nerede benim karnım?" diye ciyak ciyak bağırmaktaydı Reagan. Michael Huston, Halek'e daha sıska diye fısıldamaya başlamıştı. Ve o anda Halek'in korktuğu şey oldu. Sırf kemikten oluşan parmaklar kendisine değdi. Ceketinin kollarını çekiştirmeye başladı. Billy bir an çıldıracağını sandı. Daha sıska, kupkuru. Karısıydı onun, Billy çocuk karısıydı ezdiğin. Artık başın dertte oğlum, hem de nasıl? Bölüm 8. Billy'nin Pantolonu. Billy, eli ağzında, çığlık atarak yataktan fırladı. Heidi yanında yorgana gömülmüş, huzur içinde uyumaktaydı. Hafif bahar esintisi dışarıdaki yaprakları hışırdatıyordu. Halek, yatak odasına korku dolu bir bakış fırlatarak, hastanın veya doğrucası onun iskelet hayaletinin orada olmadığından emin olmak istedi. Evet, yatak odasında yatmaktaydı. Her köşesini ezbere bildiği kendi odalarında. Karabasanının etkisi yavaş yavaş geçmekteydi. Ama gene de karısına sokulmaya yeğledi Halek. Heidi'nin çok çabuk uyandığını bildiğinden ona değmedi ama gene de onun sıcaklık alanına girerek yorganın bir parçasına sığındı. "Sadece bir rüyaydı. Daha sıska," diye cevapladı beyni. Yeniden uykusu geldi. En nihayet. Ertesi sabah tartıldığında 112 kilo çıktı. Halek rahatladı. Sadece bir kilo vermişti. Sebebi kokain veya değil ama Huston haklı çıkmıştı. Zayıflama olayı yavaşlamıştı. Islık çalarak mutfağa indi, ve 3 sahanda yumurtayla yarım düzineye yakın sosis yedi. Tren istasyonuna giderken rüyasını tekrar yaşamaya başladı. Hisleri anımsama olayından çok yaşamış gibi geldi kendisine. Başlar yukarının önünden geçerken burası Frank'ın güzel etleri kasabıyla oyuncak eğlencedir dükkanları arasında sıkışmıştı. Bir anda karınları olmayan insanlar veya iskeletler göreceğini, Biafralılara benzeyen mahalle halkıyla karşılaşacağını sandı. Ama caddedeki insanların hepsi de normaldi. Yard Stevens her zamanki fiziksel görüntüsü içinde kendisine el salladı. "Metabolizman sana sigarayı kes" diye uyarılarda bulunuyor diye içinden geçirerek onu selamladı. Halek, bu düşüncesiyle gülümserken bineceği tren gara girince rüyasını unuttu. Bundan sonraki 4 gün boyunca Halek tartılırken bile sürekli kilo verdiğini düşünmeden baktı alete. Artık bunu hasta olabileceği ihtimalini aklından çıkartmışken, tam mahkemede kesinlikle espri yeteneği olmayan hakim Hilmer Boynton'un karşısında korkunç bir olay başına geldi. Oldukça aptal, okul çocuklarının görülebilecek tinetteydi yaşadığı. Halek tam mahkeme heyetine fikrini açıklayacağı sırada pantolonu yere düştü. Tam ayağa kalkmaya başladığı anda pantolonun aşağıya kalçalarından, daha sonra da dizlerine indiğini fark ederek derhal yerine oturdu. Halek davranışının mahkeme heyeti tarafından savunmanın bir anlık itirazı şeklinde yorumlandığını algıladı. Avukat Bay William Halek kendisine mahsus tavşan kardeş hareketini yinelemişti. Yanaklarına al bastığını fark etti. Bu bir itiraz mı yoksa gaz sıkışması mı Bay Halek? Hiçbir efendim, fikrimi değiştirmedim diye kekeledi. Boynton gülümserken Halek biraz sonra yerinden nasıl kalkacağını düşünmeye başladı. Birkaç dakika sonra hakim duruşmaya 10 dakika ara verdiğini açıkladı. Halek sanki evrakları inciler gibi yaparak savunma odasında oturmasını sürdürdü. Mahkeme salonunun çoğunluk tarafından boşaltıldığına inandıktan sonra ayağa kalktı. Ellerinin ceket ceplerine sokulu olmasının doğal bir davranış olduğuna inanmak istiyordu. Ama aslında pantolonunu tutmaktaydı düşmesin diye. Erkekler tuvaletine gittikten sonra ceketini kapıdaki kancaya asarak pantolonun belini inceledi ve kemerini çözdü. Düğmesi ilikli, fermuarı çekili olduğu halde bileklerine inen pantolonun cebindeki bozukluklar hafif bir ses çıkartmıştı fayans döşeli zemine çarpınca. Tuvalette oturarak elindeki kemeri ilk görüşüymüşçesine inceledi. 2 yıl önce babalar gününde Linda hediye etmişti onu. Markasını okurken kalbinin aşırı bir hızla çarpmaya başladığını algıladı. Pierre Cardin kemerinde en çok baştan ikinci deliğin kullanıldığını gösteren izler vardı. Kemer biraz kısaydı ve Halek o zamanlar bunu kızının bir art niyeti olarak düşündüğünü hatırladı. Gene de uzun süre rahatlıkla kullanabilmişti. Ama sigarayı bıraktıktan sonra birinci deliğe terfi etmiş, burada da zorlanmıştı. Sigarayı bıraktıktan sonra ama çingene karısına çarpmadan önce. Ama deliklerin üstündeki izler 4. de, 5. de, en sonunda da sonuncusunda belirginleşmeye başlamıştı. İzlerin bir öncekinden daha az belirgin olduğunu korkarak fark etti Halek. Kemeri Michael Huston'ın sözlerinden daha açık bir şekilde ifade etmekteydi verdiği kiloları. Gün geçtikçe zayıflama azalacağı halde hızını arttırarak sürdürmekteydi. 2 ay evvel son deliği kullanmaya başladığı anda boyuna uysa genç erkek bölümünden giyinmesi gerekiyordu. Şu anda ise 7. bir deliği kendisinin delmesi gerekmekteydi artık. Ara sona ermekteydi ve geri dönmesi gerekiyordu artık. Erkekler tuvalete sessizdi. Pantolonunu bir eliyle tutarak aynaların önüne çıktı. Elini pantolonundan çekerek kendisini incelemeye başladı. Gömleğinin eteklerini yukarı toplayarak artık yerinde olmayan karnına, yok oluşuna baktı. Elinde olmadan bir çığlık yükseldi boğazından. Her şey ortaya çıkmıştı artık. Olayları bütünüyle görme yeteneğinin paramparça olduğunu hissetti. Gömleğini sıyırmış, artık yerinde yerler esen göbeğine bakarken kafasından geçenler hiç de durumun gülünçlüğüyle bağdaştırılamazdı. Gerçekler her zaman tartışılabilirdi. Bunu her hukuk adamı kolaylıkla öğrenebilirdi. Ama başına gelen felaket yadsınamazdı. Babasının giysilerine bürünmüş bir çocuk gibiydi o anda. Lavaboların gerisinden aynaya bakarken resmimi çekenler Biafra'dan geldiğine inanırlar diye düşündü dehşetle. Kıllı bacaklarından aşağı düşmüş pantolonu ve göbeği yerindeki göçükle görüntüsü oldukça komikti. Haline güldü kendisi de. Her şey inanılır göründü bu anda. Çingene'nin kendisine dokunarak büyülemesi, hastalık bulaştırması. Ama kanser değil. Kanser bile bu denli çabuk yayılamaz. Kendisine bu denli harap edemezdi. Başka bir şey olmalıydı. Kendisini yok etmeyi amaçlayan değişik türden bir hastalık. Beyninde alarmlar çalmaya başladı. Hoparlörden konuşan bir kondüktör gibi bundan sonraki durak anoreksiya nervözya. İnecekler kapılara. İçinden kopan çığlıklar kahkahalara karışarak boğazında düğümlendi. Belki de kahkahalara karışan çığlıklar ne fark eder ki artık? Kime açabilirim derdimi? Hay diye söylesem bile inanmaz, deli olduğumu düşünür. Ama hiçbir zaman hayatında bu denli ciddi olmamıştı. Tuvaletin dış kapısı çarpılarak açıldı. Korkuyla klozetin bulunduğu bölüme kaçarak kapıyı kilitledi. Billy, seslenen yardımcısı Jones Parker'di. İyi misin? Buradayım. Boynton duruşmaya başlamaya hazır artık. Gözlerini yumarak, tamam geliyorum dedi. Ne o, mideni mi bozuldu? İyiyiz dedik ya, kurcalama artık. Sabah tuvalete girmeden evvel fırladım da, duruşmaya geliyorum, bir dakika çıkarım. Tamam. Parker dışarı çıktı. Billy duruşmaya gene pantolonunu ceket ceplerinden tutarak, çıkamayacağını düşünerek kemerine baktı. Birden her tartılmadan önce cebinden çıkartmaya alışkanlık haline getirdiği cici İsviçre çakısı geldi aklına. Çingeneler gelmeden önceki halini düşledi Fairwaven. Bu bok yiyenleri kimse davet etmemişti. Neden Westport veya Starford'a gitmediler ki? Çakasını çabucak çıkartarak yedinci bir delik açtı kemerinde. Biraz zorlukla başardı sonunda. Kemerini takıp ceketini giyerek çıktı tuvaletten. İlk kez olarak sıska bacakları arasında dolanan pantolonun nedenle bollaştığını fark etti. Utanarak acaba başkaları da farkında mı diye düşündü. Acaba giysilerimin üstünden nasıl düştüğünü fark edip de nezaketten mi konuşmuyorlar? Yüzüne soğuk su çarparak tuvaletten dışarı çıktı. Mahkeme salonuna girdiği anda Boynton da diğer kapıdan içeri girdi. Cübbesinin eteklerini savurarak. Suçlayıcı bir ifadeyle Halleck'e bakarak onun eliyle özür dilemesinden fark etmez bir tavır takındı. Özür asla kabul edilmiyordu. Oturum monoton bir vızıltıyla açıldı. Sıkıntı içinde günü sona erdirebildi Billy. Gece Heidi Velin de yattıktan sonra tahtının üstüne şaşkın inanmaz bakışlarla kilosu okuyordu. Uzun süre göstergeye takıldı kaldı gözleri. 97. Ayırım sonu sayfa 65. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Maine, M-A-I-N. Davin, D-E-V-O-N. Waldenbrooks, V-A-L-D-E-N-B-R-O-O-K-S. Esta Esta, E-S-T-A, E-S-T-A. Ronald Reagan, R-O-N-A-L-D, R-E-A-G-A-N. Hilmer Boynton, H-I-L-M-E-R, B-O-Y-N-T-O-N. Biaf, B-I-A-F. Pierre Cardin, P-I-E-R-R-E, C-A-R-D-I-N. Anoreksiya, A-N-O-R-E-X-I-A. Nervosa, N-E-R-V-O-S-A. Westport, W-E-S-T-P-O-R-T. Stratford. STRATFORD.